Ayrım 5. Sayfa 491. Chamberlain, Berchtesgaden'da. 15 Eylül 1938. Sonu Münih'te belli olacak teslim şimdiden başlamıştı. Hitler, Chamberlain'in mesajını okuyunca, "Hayret! Ich bin vom Himmel gefallen!" diye bağırdı. İngiliz İmparatorluğu'nun alın yazısını çizen adamın kendisine başvurmasına hayret etmiş ve bundan çok memnun kalmıştı. Ayrıca ömründe hiç uçakla seyahat etmemiş 69 yaşındaki bir adama Almanya'nın uzak bir bölgesindeki Berchtesgaden'a kadar 7 saatlik bir uçak yolculuğu yaptırdığı için de koltukları kabarıyordu. Rende bir görüşme teklif ederek yolculuğu yarı yarıya indirmeye bile çalışmadı. İngiliz halkı bu yolculuğu sevinçle karşılıyor, Başbakanın Mr. Asquith ile Sir Edward Grey'in 1914'te göze alamadıkları uzun yolculuğu, küçük bir devlete yapılacak saldırının yalnız Fransa'yı değil, İngiltere'yi de savaşa sürükleyeceğini Almanlara söylemek üzere yaptığına inanıyordu. İngiliz basınında ve parlamentosunda Chamberlain'in dış politikasını en çok eleştirenler bile Başbakan Berchtesgaden'a gitmesini alkışladılar. Saray şairi John Masefield bu davranışı öven Neville Chamberlain adlı bir şiir yazdı. Şiir The Times'ın 16 Eylül sayısında çıktı. Ama Hitler gizli Alman belgelerinden ve sonraki olaylardan anlaşıldığına göre Chamberlain'ın davranışını Tanrı'nın bir lütfu saymıştı. İngiliz liderinin bütün Alman isteklerini savunmaya hazır bulunduğunu Londra'daki Alman elçiliği kanalıyla haber alan Führer, Chamberlain'in bu ziyaretini İngiltere ile Fransa'nın Çekoslovakya'dan yana müdahalede bulunmayacakları konusundaki eski görüşünün doğrulanması saymıştı. Başbakanla şöylece bir saat kadar görüştükten sonra bu görüşünde hiç de yanılmadığını anladı. Başlangıçta ufak bir diplomatik çatışma oldu. Her zamanki gibi yine çok konuşan Hitler'di. Chamberlain 15 Eylül günü öğle üzeri Münih Havaalanı'na vardı. Açık bir otomobille tren istasyonuna kadar götürüldü. Özel bir trene bindirildi. 3 saat sonra Berchtesgaden'a varmıştı. Tren yolculuğu sırasında öteki hatlarda trenlerin durmadan asker taşıdıklarını gördü. Hitler onu Berchtesgaden istasyonunda karşılamadı. Sayın konuğunu Berghof'un üst basamaklarında bekliyordu. Bu sırada yağmur başlamıştı. Alman tercüman Dr. Schmidt'in sonradan hatırladığına göre gökyüzü birden karardı. Bulutlar dağları örttü. Vakit akşamın 4'üydü ve Chamberlain sabah karanlığından beri yolda bulunuyordu. Çaylar içildikten sonra Hitler'le Chamberlain Hitler'in ikinci kattaki çalışma odasına çıktılar. Diktatör 7 ay önce Schuschnigg'i de aynı odada kabul etmişti. Elçi Henderson'ın direnmesi üzerine Ribbentrop görüşmelerde bulundurulmadı. Salak Dışişleri Bakanı buna o kadar kızdı ki ertesi gün Schmidt'in bu görüşme üzerine düzenlediği raporu İngiliz Başbakanına vermedi. Görülmemiş bir nezaketsizlik. Chamberlain Hitler ile konuştuklarını sonradan kafadan anlatmak zorunda kaldı. Hitler sözlerine bütün konuşmalarda olduğu gibi Alman halkı için, barış için ve bir İngiliz-Alman yakınlaşması için neler yaptığı üzerinde uzun bir nutuk çekmekle başladı. Şimdi şu ya da bu yoldan çözmeye karar verdiği bir sorun vardı. Çekoslovakya'daki 3 milyon Alman imparatorluğa geri dönmeliydi. Alman tarihi üzerinde pek fazla bilgisi olmadığı anlaşılan Chamberlain, gerek Hitler'le görüşmesi sırasında ve gerekse Avam Kamerası'na verdiği raporda bu geri dönme sözünü olduğu gibi kabul etmiştir. Sudet Almanları her zaman Avusturya'ya ait olmuş, hiçbir zaman Almanya'nın yönetiminde bulunmamıştır. Schmidt'in resmi raporunda bildirdiğine göre, küçük, ikinci derecede bir ülkenin bin yıllık, güçlü Alman İmparatorluğuna hor bakmasına Hitler artık tahammül etmemeye kesinlikle karar vermişti. bundan şüphe edilmemesini istiyordu. Kendisi 49 yaşındaydı ve eğer Almanya Çekoslovak sorunu yüzünden bir dünya savaşıyla karşılaşacak olursa, erkekliğinin bütün gücüyle ülkesini bu buhrandan çıkaracaktı. Bu sorundan bir dünya savaşı çıkarsa elbette ki çok üzülecekti. Ama böyle bir tehlikenin varlığı onu bu kararından caydıramazdı. O bu dava için herhangi bir savaşı, dünya savaşını bile göze almıştı. Dünya istediğini yapabilirdi. O bir adım bile geri çekilecek değildi. Ağzını açmaya fırsat bulamayan Chamberlain çok sabırlı bir adamdı ama eninde sonunda her şeyin bir sınırı vardı. Tam bu sırada Hitler'in sözünü kesti. Eğer Führer aramızda bir görüşme yapmayı beklemeden sorunu zora başvurarak çözmeye karar vermişse bizi buraya neden getirtti? Boş yere vakit kaybetmiş oldum. Alman diktatörü sözlerinin bu şekilde kesilmesine alışık değildi. O zamana kadar hiçbir Alman sözünü kesmeye cesaret edememişti. Chamberlain'in bu müdahalesi herhalde etkisini göstermiş olacak ki Hitler yatıştı. Eninde sonunda belki bir barışçı çözüm yolu bulunabileceğini düşünüyordu. Ve sonra birden teklife geçti. İngiltere, Sudet bölgesinin ayrılmasına razı olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bunu self-determination hakkına dayanan bir ayrılma sayacak mıydı? Teklif Chamberlain'i şaşırtmadı. Şimdi artık konuya girdiklerinden ötürü memnun olduğunu belirtti. Chamberlain'ın kendi aklında kalanlara dayanarak sonradan anlattığına göre, Chamberlain Hitler'in sorularına kendi kabinesi ve Fransa'ya danışmadan bir taahhüde girişemeyeceği cevabını verdi. Schmidt'in tercümanlık yaptığı sırada Steno ile aldığı notlara göre Chamberlain bu sözü söyledikten sonra Sudet bölgesinin ayrılmasını prensip olarak kendisinin şahsen kabul ettiğini söyleyebileceğini sözlerine ekledi ve hükümete rapor vermek ve kişisel tutumu üzerinde onların onayını almak üzere İngiltere'ye dönmek istedi. Her şey Berchtesgaden'daki bu teslimden sonra başladı. Bunun Almanlar için bir sürpriz olmadığı açıktı. Berchtesgaden toplantısı sırasında Henlein, Alman sınırını geçmeden önce 15 Eylül'de Hitler'e Eger'den gizli bir mektup gönderdi. Führerim, yeni görüşmeler için gereken temelin ancak Almanya ile birleşmek olabileceğini İngiliz Runciman heyetine bildirdim. Chamberlain'ın böyle bir birleşmeyi teklif etmesi ihtimal dahilindedir. Ertesi gün 16 Eylül'de Alman Dışişleri Bakanlığı Washington'da ve daha birçok başkentlerdeki elçiliklerine gizli telgraflar gönderdi. Führer, Sudetland'daki dayanılmaz durumlara şu ya da bu şekilde kısa bir zamanda son vermeye kararlı olduğunu Chamberlain'e bildirmiştir. Sudet Almanları için artık muhtariyet bahis konusu değildir. Ancak bu belgenin Almanya'ya verilmesi bahis konusudur. Chamberlain şahsen bunu kabul ettiğini bildirmiştir. Şimdi kendisi İngiliz kabinesine danışmakta ve Paris'le muhabere halinde bulunmaktadır. Führer ile Chamberlain arasında çok kısa bir zamanda yeni bir toplantı yapılacaktır. Chamberlain toplantının sonuna doğru yeniden bir görüşme yapmadan önce hiçbir askeri harekete girişmeyeceği üzerine Hitler'den söz aldı. İngiliz Başbakanı bu dönemde Führer'in sözüne çok güveniyordu. Toplantıdan bir iki gün sonra özel bir konuşma sırasında şunları söyledi. Yüzünde gördüğün sertliğe ve merhametsizliğe rağmen karşımda verdiği söze güvenilecek bir adam bulunduğu izlenimini aldım. İngiliz lideri bu tatlı hayaller peşinde koşarken Hitler, Çekoslovakya'nın istilası üzerindeki askeri ve siyasi planlarını geliştirmekle meşguldü. Albay Jodl, OKV adına Propaganda Bakanlığı ile işbirliği yapıyor, güncesinde yazdığına göre uluslararası kanunları çiğnediğimize dair yapılacak suçlamaları reddetmek üzere ortak hazırlıklarda bulunuyordu. Hiç olmazsa Almanlar için sert bir savaş olacaktı bu. Doktor Goebbels'in görevi Nazi aşırılıklarını haklı göstermekti. Uyduracağı yalanlar en ufak ayrıntılarına kadar tespit ediliyordu. Hitler 17 Eylül'de Henlein'e OKV'den bir kurmay subayı yardımcı olarak tayin etmiş ve bu subay da o sırada Bayreuth'un dışında Dondorf'taki bir şatoyu karargah yaparak Sudet Hür taburlarını örgütlemeye başlamıştı. Taburların ellerinde Avusturya silahları vardı. Führer'in verdiği emirlere göre görevleri Çeklerle karışıklık ve kavga çıkarmaktı. 18 Eylül günü Chamberlain kabinesini toplarken ve Fransızları da kendi teslim politikasına çekmeye çalışırken Hitler de generalleri başka bir şekilde meşguldüler. 5 ordu yani 2. 8. 10. 12. ve 14. ordularla 3'ü zırhlı olmak üzere 36 tümen harekete geçirildi. 10 orduya yapılmış olan komutan tayinlerini Hitler de kabul etti. General Adam bütün çıkardığı gürültü patırtıya rağmen yine de Batı komutanlığında bırakıldı. Gariptir ki emekliye ayrılmış olan ve komplocular arasında bulunan iki general de orduların başına getirildiler. 1. ordunun başına General Beck, 4. ordunun başına General von Hammerstein tayin edildi. Öte yandan Çekoslovakya'ya indirilecek son darbe için gereken siyasi hazırlıklara devam ediliyordu. Savaştan sonra ele geçirilen Alman gizli dışişleri belgeleri Çekoslovak yağmasına karışmaları için Almanya'nın Macaristan ve Polonya üzerinde yaptığı baskıların gittikçe arttığını gösteren raporlarla doludur. Slovaklara bile çorbada tuzları bulunması teklif ediliyordu. Henlein 20 Eylül'de Slovaklardan muhtariyet isteklerini daha kesin formüle etmelerini istedi. Aynı gün Hitler, Macaristan Başbakanı İmredi ile Dışişleri Bakanı Kanya'yı kabul etti ve Budapeşte'nin gösterdiği çekingenlik yüzünden onları epeyce haşladı. Dışişleri Bakanlığı'nın bir muhtırasında bu toplantıya ait uzun bir rapor var. Führer her şeyden önce Macaristan'ın gösterdiği kararsızlıktan ötürü Macarları azarladı. Führer Çek sorununu Dünya Savaşı'nı bile göze alarak çözmeye karar vermişti. İngiltere ile Fransa'nın ise müdahale etmeyeceklerinden emindi. Bu Macaristan'ın son katılma şansıydı. Eğer katılmayacak olursa Macar çıkarları için bir tek kelime bile söyleyemeyecekti. Führer'e göre tutulacak en iyi yol Çekoslovakya'yı ortadan kaldırmaktı. Macarlar için iki teklif ileri sürdü. 1. Macaristan, Çekoslovakya'da istediği yerlerde hemen bir plebisit yapılmasını ortaya atacaktı. Ve 2. Çekoslovakya için yeni sınırlar teklif edildiği takdirde bu sınırları garanti etmeyecekti. Chamberlain'le görüşmesinin sonucu ne olursa olsun, Hitler, Macarlara da söylediği gibi Çekoslovakya'nın bir parçasını bile yaşatmak niyetinde değildi. İngiliz Başbakanına gelince, Führer, Alman isteklerini Chamberlain'e çok sert olarak anlatacağını söyledi. Ona göre ordunun harekete geçmesi tek sağlam çözüm yoluydu. Ama Çeklerin bütün isteklere boyun eğmesi tehlikesi vardı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen İngiliz Başbakanıyla sonradan yaptığı konuşmalarda bu korku hiçbir zaman diktatörün aklından çıkmadı. Berlin'de yüz bulan Polonya hükümeti 11 Eylül'de Teschen bölgesinde plebisit yapılmasını Çeklerden istedi. Bu bölgede geniş sayıda Polonya azınlığı yaşıyordu. Polonya hükümeti ayrıca bu bölgenin sınırına da asker sevk etti. Ertesi gün onları Macarlar izledi. Aynı gün 12 Eylül'de Sudet Hür taburları Alman SS birliklerinin de desteğiyle Çek sınırı boyundaki Aş ve Eger kasabalarını ele geçirdiler ve buraları Alman topraklarına kattılar. 22 Eylül günü bütün Avrupa'da hava çok gergindi. Çünkü Chamberlain Hitler'le konuşmak üzere o sabah yine yollara düşmüştü. Şimdi biraz da başbakanın iki ziyaret arasında Londra'da neler yapmış olduğuna kısaca bir göz atalım. Chamberlain 16 Eylül akşamı Londra'ya dönüşünde Hitler'in ileri sürdüğü istekleri bakanlarına anlatmak üzere bir kabine toplantısı düzenledi. Lord Runciman da fikri alınmak üzere Prag'dan çağrılmıştı. Şaşılacak görüşleri vardı Runciman'ın. Hitler'den çok övüyordu Almanları. Südetlerin hakim oldukları bölgelerin plebisit bile yapılmadan Almanya'ya karşı yaptıkları eleştirilerinin kanuni yoldan önlenmesini tavsiye ediyordu. Çekoslovakya'nın dağ engelleri ile tahkimatı elinden alınsa bile ve böylece savunmasız bir duruma sokulsa bile dış politikasına komşularına hiçbir surette saldırmayacağını ya da başka devletlere karşı girişmiş olduğu taahhütlerden ötürü saldırgan bir harekete girişmeyeceğini temin edecek yeni bir yön vermesi gerektiğini ileri sürüyordu. Böyle bir zamanda Ransiman'ın Çek devleti gibi küçücük bir devletin Nazi Almanyası'na saldırmasının ihtimalini düşünmesi aklın alacağı bir şey değil. Ama garip öğütlerinin İngiliz kabinesinde derin izler bıraktığı ve Chamberlain'ın Hitler'in isteklerini yerine getirme fikrini kuvvetlendirdiği anlaşılıyor. Ransiman öğütlerindeki ana noktalar 16 Eylül akşamı kabineye sunuldu. Ama raporun kendisi ayın 21'ine kadar resmen okunmadı ve 28'ine kadar yayımlanmadı. O sıradaki olaylar yüzünden zaten bir değeri kalmamıştı. Wheeler, Bennett rapordaki bazı yerlerin raporun 20 Eylül'den sonra yazıldığı izlenimini yarattığını yazar. Ransiman, 16 Eylül sabahı Prag'dan ayrılırken hiç kimse ne Hitler ne de Sudet liderleri Sudetland'ın plebisitsiz Almanya'ya bırakılmasını isteyecek kadar ileri gitmemişti. Wheeler, Bennett, Münih, sayfa 111-112. Ransiman raporunun metni. SMD 5847 sayılı İngiliz Beyaz Kitabındandır. Başbakan Daladier ile Dışişleri Bakanı George Bonnet, İngiliz hükümeti ile görüşmek üzere 18 Eylül günü Londra'ya geldiler. Kimse Çekleri çağırmayı düşünmemişti. Her ne bahasına olursa olsun, bir savaşı önlemeye çalışan İngilizlerle Fransızlar, Çeklerin kabul edebilecekleri ortak teklifler üzerinde anlaşmaya varmakla vakit kaybediyorlardı. Sudet Almanlarının %50'den fazla olduğu bütün topraklar, barışın sürdürülmesi ve Çekoslovakya'nın hayati çıkarlarının güven altına alınması için Almanya'ya verilmeliydi. Karşılık olarak da İngiltere ile Fransa, kışkırtılmadan yapılacak bir saldırıya karşı yeni sınırlar için verilecek uluslararası bir garantiye katılmak hususunda anlaşmışlardı. Böyle bir garanti, Çek devletinin Fransa ve Rusya ile imzalamış olduğu karşılıklı yardım antlaşmalarının yerine geçecekti. Bu çözüm yolu Fransızlara kolay geldi ve ilerideki olayların göstereceği gibi Hitler'i yatıştırmakta Chamberlain'i bile geçmeye kararlı olan Bonnet'in gösterdiği bu yola sapıldı. Ve sonra da bir sürü kör kör parmağım gözüne yalan. Çeklere verdikleri notadan. Gerek Fransız ve gerek İngiliz hükümetleri Çekoslovak hükümetinin barış için ne kadar büyük fedakarlıklara katlanmış olduğunu bilmektedirler. Ama bu dava hem genel olarak Avrupa'nın ve hem de özel olarak Çekoslovakya'nın davası olduğu için bunun sağlanmasına gerekli şartların beraberce ve iştenlikle yaratılmasını kendi ödevleri saymaktadırlar. Sonra işler aceleydi de. Alman diktatörü bekleyemezdi. Başbakan Çarşamba gününden yani 12 Eylül'den geç olmamak ve mümkünse daha da erken olmak şartıyla Herr Hitler ile yeniden görüşmelere başlamalıdır. Bu bakımdan bize en kısa zamanda cevap vermenizi rica ederiz. Prag'daki İngiliz ve Fransız temsilcileri 19 Eylül öğle üzeri İngiliz-Fransız tekliflerini Çek hükümetine sundular. Ertesi gün teklifler ağır başlı bir notayla reddedildi. Notada teklifler kabul edildiği takdirde Çekoslovakya'nın er geç Almanya'nın tam egemenliği altına gireceği peygamberce bir öngörüyle anlatılıyordu. Antlaşma gereğince yüklendiği vecibeler ve Çeklerin teslim olmaları halinde Fransa'nın Avrupa'daki durumu üzerinde yapacağı etkiler Fransa'ya hatırlatıldıktan sonra Sudet sorununun 16 Ekim 1925 tarihli Alman-Çek antlaşması gereğince ve tahkim yoluyla çözülebileceği bildiriliyordu. Gariptir ki ne İngiliz ne de Fransız hükümetleri sonradan Münih'te izledikleri politikayı haklı göstermek için gerekli belgeleri yayımladıkları sırada bu çek notasını yayımlamadılar. Ama İngilizlerle Fransızlar antlaşmaların bozulmazlığı ilkesi yüzünden izledikleri politikadan caymak niyetinde değillerdi. İngiliz-Fransız elçileri ayın 21. günü akşamüstü saat 5'te bu red notasını aldıktan az sonra İngiliz elçisi Sir Basil Newton, Çek Dışişleri Bakanı Dr. Kamil Kroftak'ya Çek hükümeti bu notaya bağlı kaldığı takdirde İngiltere'nin ülkenin kaderiyle ilgilenmeyeceğini bildirdi. Fransız elçisi de Lacroix'da Fransa adına bu söze katıldı. Çek notası Paris'te ve Londra'da da çok soğuk karşılandı. Chamberlain hemen iç kabinesini toplantıya çağırdı ve Paris'i telefonla arayarak bütün bir akşam Daladier ve Bonnet ile konuştu. Her iki hükümetin de Prag üzerinde baskılarını artırmaları konusunda antlaşmaya vardılar. Eğer tutumlarında direnecek olurlarsa Fransa ile İngiltere'den yardım beklememeleri Çeklere anlatılmalıydı. Cumhurbaşkanı Beneš dost sandığı hükümetlerin kendisini yüzüstü bıraktıklarını artık anlamaya başlamıştı. Hiç olmazsa Fransa'yı kaybetmemek için son bir çareye başvurdu. Ayın 20. günü gece saat 8'de Doktor Krofta vasıtasıyla Lacroix'a çok önemli bir soru sordu. Bir Alman saldırısı halinde Fransa Çekoslovakya'ya vermiş olduğu sözü tutacak mıydı? Tutmayacak mıydı? Newton ile Lacroix 21 Eylül sabahı saat 2.15'te Beneš'i yatağından kaldırıp kendisinden red notasını geri almasını istedikleri, bunu yapmadığı ve İngiliz-Fransız tekliflerini kabul etmediği takdirde Çekoslovakların Almanya ile tek başlarına savaşmak zorunda kalacaklarını bildirdikleri zaman Cumhurbaşkanı Fransız elçisinden bu beyanını yazılı yapmasını istedi. Beneš belki teslim olmuştu ama tarihi de gözden uzak tutmak istemiyordu. Bonnet'in yaptığı bu ihanet Alman tarihini anlatan böyle bir kitap için çok önemlidir. Bonnet bu sıralarda birçok dalaveralar çevirmiş, Çekoslovakya'nın teslim bahanesi olmak üzere Çekoslovakya için savaşa girmeyeceği yolunda Fransa'dan bir açıklama yapmasını istediğine, Fransa ve İngiliz hükümetlerini kandırmaya çalışmıştır. Bu olaylar için şu kitaplara bakınız. Wieler, Bene'nin Munich, Herbert Ripka'nın Munich Before and After, Pertinax, Die Große Digger of France. Uykusuzluktan ve uğradığı ihanetten ötürü başına gelecekleri düşünmekten yorgun ve bitap düşen Beneš, 12 Eylül'de bütün gün Bakanlar Kurulu, parti liderleri ve ordu yüksek komutanlarıyla görüşmeler yaptı. Düşman tehdidi hiç kimseyi korkutmamıştı. Ama dostların ve müttefiklerin bu ihaneti hepsini yakıyordu. Peki ya Rusya? Sovyet Dışişleri Komiseri Litvinov, Cenevre'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya ile olan antlaşmasına bağlı kalacağını aynı gün tekrarlamıştı. Beneš, Prag'daki Rus elçisini çağırdı. Elçi, Dışişleri Komiseri'nin demecini destekledi. Ama ne yazık ki Çekler, Rusya ile yapılan anlaşmaya göre Sovyetlerin de ancak Fransızların aynı şekilde davranmaları şartıyla Çeklerin yardımına koşacaklarını anladılar. Ne yapalım? Fransa döneklik etmişti. 21 Eylül günü ikindiye doğru Çek hükümeti pes etti ve İngiliz-Fransız planına boyun eğdi. Sonradan yayımlanan resmi bildiride yapılacak başka bir şey kalmamıştı. Çünkü yalnız başımıza bırakılmıştık diyen acı bir yakınma yer almıştı. Beneš durumu daha kısa olarak şöyle özetledi. Görülmemiş bir ihanete uğradık. Kabine ertesi gün istifa etti ve aynı gün ordu baş müfettişi General Jan Sirovi yeni Milli Birlik Hükümeti'nin başkanı oldu.